Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hayrola da yeni bir dönemde, yeni bir programda hepinizle birlikteyiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan ve kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte. Bismillah dedik yeni bir sezona. Hayırlara vesile olsun Mehmet abicim.
İnşallah bismillah dedik biz de.
Çok uzun bir ara oldu, ayrılık ve yani iyi bir şey değilmiş. Biz özledik dinleyicilerimizi. Evet. Dinleyiciler bizi özledi mi onu bilmiyoruz ama evet. Hüsnü zannediyoruz.
Evet, özlemiştir. Yani bizim böyle içinden tepki veren bir izleyici kitlemiz var. Böyle dışına taşırmayan, evet. Hissediyoruz biz o zaman.
Yani bu bir şey oluyor. O zaman telepatik bir ilişki mi abi?
Evet, evet. Telepatik diye biz onu kullanmıyoruz ama yani bir gönülden gönüle geçen
gönülden gönüle. Kalpten kalbe yol vardır diyoruz.
Evet, evet. Evet.
Efendim tabii Türkiye'de öyle bir gündem yoğunluğu var ki bizim bıraktığımız gündem bu yana yani o yaz sezonunda neler yaşandı neler yaşandı. Türkiye bir günden bir güne gündemin böyle çok yoğun değiştiği bir ülke. Doğrusu biz değişmeyen şeylerin peşindeyiz. Yani işte sadakat gibi, doğruluk gibi, dürüstlük gibi, efendim ihlas gibi bizim sadece zamanımızı değil belki ta Hazreti Adem'den bu yana insanoğlunun değişmemesi gereken bir takım değerleri bu dünyayı değil sadece öte dünyayı da belki kurtarmasına vesile olacak o değerleri bulup onlara yapışıp hayatını da onların üzerine kurması gerekiyor. Evet. Belki hayrola da bu anlamda böyle değerlere atıfta bulunarak ama bir taraftan da gündemden kopmayarak, gündemi ıskalamayarak bir program yapma telaşı aslında.
Aslında gündemden yola çıkarak gündem üstünü yakalayan.
Evet, evet. Evet. Yani o dediğiniz gibi değişmeyen şeyleri aslında değişenlerin içerisinden çıkartıp bakın esas ibret burada, hikmet burada. Esas bakılması, konuşulması gereken budur deme gayreti. Bu da çok büyük bir iddia aslında Mehmet abi. Yani bu basiret gerektiren bir şey çünkü.
Yani biz buna niyet diyelim.
Evet.
Niyet
ettik. Biz niyet ettik böyle bir şeye.
Evet. Evet. Niyetimiz daha hayırlıdır. Yapsak da yapamasak da niyetimiz budur yani. Onu söyleyelim de ya, hakikaten iddialı olmak da başka bir sıkıntıya yol açar. Evet. Biz niyet ettik. Olursa olur, olmazsa...
Evet, aynen. Bir de şeyimiz var Mehmet
sevabını
abi.
Sevabını alırız.
Yani bir niyetimizde hakikaten Allah'ın sevdiğini, Allah dostlarının sevdiğini, Allah yolcularının sevdiğini sevmek... Buğz ettiğine de buğz etmek.
Evet,
yani doğru. Dostumuz da belli olsun,
doğru.
Düşmanımız da belli olsun. Evet. Bu anlamda tarafımızı iyi tayin edelim. Aslında bir derdimiz de budur. Tabii Türkiye bir ateş çemberinden geçiyor. Allah encamımızı hayreyle. Belki bugünkü, dünkü gelişmeler hani adı konmamış bir savaşın bir taraftan başladığını evet. Da gösteriyor. Biz belki böyle aktörler farklı olsalar da aslında çok büyük bir hasma karşı... Çok büyük bir efendim ittifaka karşı belki bizi bölmek, parçalamak ve 100 sene evvelki o bitmemiş hesabı bitirmek azminde ve kastında olan düşmana karşı bir varoluş, yok oluş mücadelesi evet. Veriyoruz. Yani bu anlamda da yaşadığımız günlerin çok büyük bir önemi var Mehmet abi. Ben 50 yaş üstü birkaç insandan böyle bir şey duydum. Yani biz zamanımızı savdık ama gençler akıllı olun bak sizin zamanınız... Böyle zor zamanlara doğru gidiyor. Yani savaş ya da savaşlar belki bekliyor. Şimdi biz hattı Afrin işte bir takım sınırımızın ötesinde kurmaya gayret ediyoruz. Ama bu sınırın bu hattın daha içerilerde kurulması ihtimali de var Allah muhafaza. Dolayısıyla böyle bir sıkıntılı bir süreç var. Biz isterseniz bu gündemi yorumlayarak başlayalım Mehmet abi.
Evet şimdi tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi tarihsel bir perspektiften baktığımızda biz 100 sene evvel olduğumuz yerlerde bugün fiili olarak olmamamız bir şey ifade etmiyor. Oradaki misyon devam ediyor. Ve oradaki mücadele de devam ediyor. Yani sizin söylediğiniz belki 100 sene evvel değil, 1000 sene evvelin mücadelesi de devam ediyor. Yani 1000 sene evvelin akınları da devam ediyor. Belki 1000 sene değil, işte programın başında söylediğiniz o büyük yaratılıştan itibarenki büyük mücadele devam ediyor. Burada doğru yerde durmak durumundasınız. Önemli olan o. Şimdi tabii ki 100 sene evvel bir şeyi gömmeye çalışıyorlardı. Hani diyor ya şairde gel seni tarihe gömelim de sen sığmazsın. Şimdi sığmadığı anlaşıldı yani 100 sene sonra. Aslında bizim bu kadar ateş hattının alevlenmesi, üstümüze gelinmesi bizim gücümüzle alakalı bir şey. sen o gücünü kullanmıyorken, zaten sönük vaziyetteyken kimse de telaş etmiyordu. Fakat şimdi tekrar bir alarma geçildi. Aslında bizim kendi alarma geçmemizden daha fazla onlar bir heyecan yaşıyor, menfi anlamda. Onun için her şeyleriyle üstüne gelmeye çalışıyorlar yani. Bütün enstrümanların da kullanıldığını görüyoruz aynı zamanda. Fakat bu da bize bir ürkeklikten ziyade başka bir cesaret veriyor ki bu da hakikaten biz bıraktığımız yerden devam edeceğini bize kanıtlıyor. Yani bir, bizim evet. Davanın yani o evet. Manadaki.
Şimdi bir şey anlattılar Mehmet abi geçen, çok hoşuma gitti. Zannediyorum Bayburt'ta bir sel felaketi olmuş.
Evet.
Hayvanlar telef olmuş. Bir tane yaşlı teyzenin de hayvanları telef olanlar arasında. Ona mikrofon uzatıyor spiker. Nasıl oldu diye bu sel felaketi. Yani Allah'a şükürler olsun diyor. Hayvanlarımız telef oldu ama diyor insana bir şey olmadı diyor. Fakat diyor bu tamam bir sıkıntıdır ama diyor ben esas diyor Bosna Hersek'te, Karabağ'da diyor savaşanlara şu anda bu kış şartlarında. Evet. Onlara zaman, diyor o acıyorum. Zamanki, o zamanki şey Bosna değil. Savaşı'nda evet. Yaşanan bir hadise. Evet. Bunu 70-80 yaşında bir nine söylüyor. Evet. Yani bu ruhun olduğu bir milletin yani hakikaten ayağa kalkması zaten beklenen bir şeydi. Belki bu son 10-15 senelik süreç bunun şartlarının kolaylaştırıldığı, en azından milletin ayağındaki pranganın söküldüğü bir süreç oldu. Dolayısıyla hani normalleşme dediğimiz hadise yaşanınca ortaya böyle hani gözleri loş odaya girdiği zaman böyle yavaş yavaş etrafı sezmeye başlayan ya da ayağa kalktığı zaman hakikaten boyu posu, cesameti ne kadar böyle hayranlık veren bir yapıda olduğu belli olan bir belki de şu an şeyimiz var yani görüntümüz var. Bu sadece düşmanı değil dostu da cezbediyor. Yani şimdi bakıyor diyor ki işte ümit burada diyor. Sizi bekliyoruz zaten diyor. Hadi gelseniz diye. Böyle çok ciddi elhamdülillah dünyanın her tarafından bir şey var. Bunu işte dediğiniz gibi boğmak bir hedef olabilir. Bir de abi şey de var onu ben esas size sorayım. Yani şimdi hani kısa vadede ne olacak? Tamam evet. Uzun vadede boğmaya çalışıyorlar ama kısa vadede işte bir Barzani'nin bir şeyi oldu. Devlet kurma teşebbüsü. Evet. Yani bir referandum sürecinden sonra aslında o. Biz de buna şiddetle karşı çıkıyoruz evet. Devlet olarak. Burada kritik bir şey var yani. Niye böyle bir şeye karşı çıkıyoruz? Bunun sonraki safhalarında sürecinde ne olmasından çekiniyoruz? Evet. Buraları birazcık konuşsak.
Ya bu tabii ki aşağı yukarı şu şeyde iyice alevlendi onların oylama meselesiyle. Her gün onlarca şeyde de bunları daha derin yorumlarını vesairelerini dinliyoruz. Yani ben şöyle hadiseyi bizim üslubumuzca değerlendirmek gerekirse yani kitabın ortasını konuşmak gerekirse yani bu adamların derdine bağımsızlık mı? Derdi bağımsızlık. Peki bunların neticesinde bağımsız mı olacaklar? Çok daha fazla bağımlı mı olacaklar? Yani buna bakmak lazım. Evet, ne olacak? Evet, şimdi bağımsız bir ülke kurmaya çalışıyorlar öyle mi?
Evet.
Öyle mi?
Yani denize çıkar yolun yok. Bütün gıdanı sağlayacak olan şu an olduğu gibi belki Türkiye. Yani kime bağımlı olacak bu arada?
Ya zaten kime bağımlı olduğu belli. Onu yaptıranlardan dolayı, evet. Onu teşvik edenlerden dolayı. Hepsiyle beraber yani sen tamamen bağımlı, hatta kelepçeli, hatta zincirli bir ülke kuracaksın. Adamlar bunu 100 sene evvel yaptılar zaten. Böldüler, kestiler, verdiler. İcap etti, geri aldılar. Sonra tekrar birilerine verdiler. Sonra tekrar aldılar. Ya ben şuna bakıyorum yani hakikaten ibretlik bir şeydir. Yani görme İsrail bayraklarını, Amerika bayraklarını görüyoruz değil mi bu adamların? Kendi mitinglerinde bilmem nelerinde. Sen niye bunu gösteriyorsun? Türk bayrağının gölgesinden çıkmak için. Ne hangi gölge bayrağın gölgesine gireceksin? Ve nedir o? Onlarla hangi birlikteliğin, hangi ittifakın var senin? Ve burada Türk bayrağı derken, Türk bayrağı, o ay yıldızlı bayrak. Sadece bizi ilgilendiren bir şey değildir onun gölgesi. Onun gölgesi tarih boyunca bütün ümmeti de kuşatmış bir gölgedir. Sadece Türk demek bile ona kısıtlamak olur. Evet. Sen o bayrağın gölgesinden çıkıyorsan öteki Haçlı gölgesine giriyorsun demektir. Girersen de belli bir müddet sonra yine tarih nereye doğru akıyorsa oraya doğru akar. Ve bunu sen bilmiyorsan tut altındaki Araplara sor o zaman.
Evet.
100 sene evvel aynı hikayeydi. O zaman Lawrence vardı. Şimdi başka bir şey var. Geliyorsun. Şunu kuracağım. Bunu onlar da kurdular mı peki? Ne oldu Irak? Ne oldu Suriye? Ne oldu Arabistan dediğin şey ne? Hangi şeyle idare ediliyor? Orada 3 tane devlet var. Bizim bildiğimiz kadim devlet. Bir tanesi Mısır, bir tanesi Türkiye, bir tanesi de İran. Başka böyle tarih boyunca bir medeniyet oluşturmuş bir şey var mı? Mısır dediğinde yine bize bağlı bir şeydir. İran dediğinde kendine hakikaten belli bir zamanda mücadele olmuş. Onlar da kendine mahsus bir ülke. Bunların dışında hangi devlet kurulursa kurulsun tamamen birilerinin uydusu olarak hareket edecek. Zamanı gelince de tarihin çöplüğüne atılacak.
Evet.
Ya bu kadar.
Biraz böyle bir şey var sanki abi. Yani insanlar kendi hayatları çerçevesinde belli bazı özlemlerini, heveslerini, hayallerini gerçekleştirmek noktasında bir böyle hırs içerisinde oluyorlar, iştiyak içerisinde oluyorlar. Halbuki 1000 yıllık hesaplar var belki, 1500 yıllık, belki 3000 yıllık, 5000 yıllık hesaplar var.
Tabii ki.
Yani buralarda aslında o biraz tarih felsefesiyle alakalı bir noktayı söylüyoruz ama rolümüzü görüp buna uygun davranmak aslında basiret, feraset biraz da.
Evet.
Yani şimdi ben diyor çocukluğumdan beri diyor işte Barzani ile ilgili anlatılan şeyler. Ya bu bir hayalimizdi. Ben bunu söz verdim. Ben bunu yerine getireceğim. Ben aslında bunun o kişisel bağlamda düşmüş olduğu bu şeyin saplantının nasıl bir üst akıl tarafından kullanıldığı ve daha büyük bir stratejinin bir alt taktiksel planı haline getirildiğini bu göremiyor. Veya görse de...
Ne göremiyor? Nasıl göremiyor? Bütün o aile kanallarından 3 nesildir gelen şey bunu onu anlatıyor
evet,
zaten.
Evet evet ama bu 100 senelik bir hesap bile aslında evet. Kısa bir hesap yani.
Kısa tabii ki kısa.
Yani evet.
Ben
bütün bir sülaleyi bu anlamda tam böyle bir planın şeyi payandası yapmışlar yani. Bunu görmüyorlar işte.
Ben bunu şuna benzetiyorum bak. Mesela bir aile içindesin. Bir aile içinde biraz ergen yaşlara gelen çocuk bağımsızlık ister. Çünkü ya bilgisayarına karışıyorsun, internetine karışıyorsun, ders çalış diyorsun. 13-14 yaşlarındaki çocuk ya ben ayrı eve çıkmak istiyorum. Bağımsızlık istiyorum. Ya baba, ya baba da güler. Ya tamam verelim sana bağımsızlığı. Evinin elektrik parasını ödeyemezsin bir ev. Hani ben tutsam döşesem sana hepsini versem. Sen neyinle bağımsız olacaksın? Çünkü bağımsız olacak umdeleri içinde taşımıyorsun. Sen gidip bağımsız olacağım diyerek ne yapacaksın benden koparsan? Kötü yola düşeceksin. Bu kadar. Yani kötü emellere alet olacaksın. Başka bir kötülüğe bağlı olarak hayatını idame ettireceksin. Çünkü sen o bağımsız enstrümanlara sahip değilsin.
Evet.
Gel o zaman bir aile olarak biz devam edelim ya.
Evet.
Yani böyle söyle, böyle de gelmiş zaten. Başka bir şey de olmamış zaten. Biz bu kadar güvenle konuşurken neye güvenerek konuşuyoruz? Yani arkadaki sizin de dediğiniz gibi 5000 senelik bir devlet kültürüne ya 1000 senelik bir kurulu düzene sen ne yaptın ki yani neyle yapacaksın bu işleri yani gidip birinin payandası olmak seni nasıl tatmin edecek?
Evet büyük petrol şirketlerinin işte muslukları vanaları evet. Zaten Orta Doğu'daki o temel sıkıntı bu
evet.
Mehmet abi yani
evet.
Bunu devletçik zannediyor yani de bu devletçikler kendilerini devlet zannediyorlar.
Ya sonra bir şey diyeyim sen nerede yani sen orada o çimentoyu kaldırsan oranın şimdi tek tek söylemiyorum değil büyük şeyleri yani. İşte Barzani, Talebani, diğerleri peşmergeler falanlar filanlar. Ta oradaki aşiretlere kadar birbirine düşersin sen yani. Aşiretlere kadar düşersin birbirine.
Evet.
Zaten istenen de bu.
Evet, evet.
O büyük kavga içinde yeni bir şey oluşturmak kavgadan mütevellit. Adam zaten düşman bulamazsa kendi düşman üretiyor.
Evet.
Bakın bütün o şey dedi DAEŞ'lar bilmem neler şimdi peşmergelere katılıyor. Onların ordusuna katılıyor yani.
Evet, evet.
Değil mi yani?
Çünkü hepsi paralı
yani
asker.
Misyonunu tamamladı evet, bu tarafa doğru geçiyor şimdi.
Evet.
Yani evet. Bunu herkes görüyor. Hepimiz görüyoruz. Herkes de görüyor. Devlet aklı daha fazla görüyor zaten. Olmadan da görüyor. Onlar da görüyorlar. Herkes bir kaderine oynayacak. Sonunda haklı olan. Güçlü olan, iyi olan kazanacak. Tarihte herkesin bir rolü var. O rolünü herkes oynayacak. Göreceğiz biz de o rolü.
Evet. Şimdi haklı olmak, iyi olmak, doğru olmak, dürüst olmak
evet.
Bir yere kadar. güçlü olmak gerekiyor.
Tabii. O da aslında insana bir güç veriyor. Hak'tan evet. gelen bir güç
Hak'tan
var.
Hak'tan gelen bir güç var. Amenna. Evet. Fakat birlikten gelen bir güç de var ki işte burada belki doğru. ihtiyacımız olan
doğru,
da odur.
Doğru.
Asıl evet. olan belki. Hak'tan gelmek amenna ve saddakta. Hakkı temsil ediyorsanız zaten birlikte bir şekilde olursunuz.
Bu sayı meselesi değil. Silah meselesi de değil. Yani nice zayıf görünen şeyler vardı ki daha kuvvetli görünenlere galebe çaldılar değil mi? Mesele sizin de tam dediğiniz şey. Hak'ta birleşirse onu yıkılacak hiçbir şey yoktur yani.
Evet, evet. Burada da işte yani bu tür piyonların önde gözüken böyle ufak figüranların değil aslında çok büyük bir mücadelenin burası mevzisidir, merkezidir. Bizim cepheyi ne kadar ileri kurarsak bu bizim için o kadar iyidir.
Evet.
Bu anlamda da Cenab-ı Hak'tan ordumuza, siyasilerimize güç kuvvet niyaz ediyoruz. Basiret niyaz ediyoruz. Evet. Şu aralar hakikaten tabii kamuoyunun da belki hassasiyetleri göz önünde tutularak birçok haber sansürlenerek ya da bir
ifşa edilmiyor.
İnfiale mahal vermemek açısından öne çıkartılmıyor. Dualarımızı eksik etmemek lazım. Özellikle evet. buradan da istirham ediyoruz dinleyicilerimizden. Gerçekten dua etmekte fayda var. Bazı ordular dua ordusundan mürekkeptir. Allah'ın görünmeyen ordularıdır onlar. Dua orduları inşallah harekete i̇nşallah. Geçerse de
elimizden geleni
hep,
de
hep böyle olmuştur evet. zaten.
Biz,
evet.
biz Norveç'te yaşamıyoruz, İsveç'te yaşamıyoruz. Bu topraklar böyle kardeşim.
Evet, bu coğrafya zor
buranın
bir coğrafya.
Bir bedeli var. Yaşamanın Amin. Da bir bedeli var.
Evet, evet.
Burada yaşamanın bedeli icap ederse yaşamamayı da göze almaktır.
Evet, evet.
Bu kadar yani.
Aynen. Evet. Dolayısıyla bu toprakların şehitlerimizin bizim rüyamızı görenlerin diyorum Mehmet abi ben. Yani burada işte Ahmet Yesevi Hazretleri'nin böyle bir Anadolu'ya doğru yönlendirdiği o Horasan erenleri dediğimiz ve her biri gelip bir Anadolu'nun köşesine çiftini, çubuğunu, meskenini kuran o insanların bir rüyası vardı. Buralar ezan sesleriyle şenlensin. Burası Allah ve Resulullah'ın tanındığı, bilindiği güzel, mukaddes, muazzez bir belde olsun diye bir rüyası vardı. Onlar rüyaları tahakkuk etti. Yani şu anda elhamdülillah ezan sesleri altında böyle güzel bir memleketimiz var. Fakat bizden sonrakilere de bizim rüyamızın intikal etmesi için inşallah Rabbimiz bizlere de fırsat verir, güç verir, basiret verir, izan verir ki biz de vazifemizi yaparız. Bu mevzuyu daha konuşuruz Mehmet abi.
Konuşuruz tabii.
Yani hayrola da.
Evet, aklıma şey geldi bu Mevlana'nın Hazretlerinin pergel metaforu. Yani bu manada küreselleşme falan diyoruz ya şimdi.
Evet.
Yani orada da küreselleşmede de bir söz vardır değil mi? Global düşün.
Yerel davran.
Yerel davran. Bu pergel metaforu aslında. Yani pergelin ucu ciddi kadim yere rapt et. O pergelle de ne kadar çizebiliyorsan çiz. Mesele pergelin doğru yerden oynamamasıdır.
Evet, evet, evet.
Eğer pergeli bu topraklardan, bu yerel düzeyden çıkarıp bir yerlere saplıyorsan bil ki senin çizeceğin çizgiden daha hayır gelmeyecek.
Evet, evet.
Biz onu iyi bileceğiz.
Bir de şeydi abi yani pergelin bir ucunun sabit olması meselesi.
O, mesele o işte.
Mesele
doğru
o. Yani
da sabit
diğer,
olması.
Aynen. Diğer türlü değişkenlik.
Evet.
Yani şimdi dünden bugüne o kadar çok şey değişiyor ki yani. Her şeyle ilgili bir ayar, sanki ayarsızlık mevcut gibi. Ama Hakk'a sen evet. pergelin sabit ucunu
rapt
edersen biiznillahü teala Hakk'ın adresi olursun.
Doğru.
Dolayısıyla bunları daha konuşuruz. Dediğimiz gibi biz başarılar diliyoruz. İnşallah dua ediyoruz. Ve gafillerin de bu anlamda yolunu şaşırmışların da bir an önce gözlerini açmaları ümidimizdir, temennimizdir. Geçenlerde daha bir film festivali oldu. Orada yani hakikaten konuşmak da belki abes ama yani bir zihniyetin dışa vurumunu bize tekrar gösterme fırsatı verdiği için ben onu özellikle gündeme getirmek istiyorum. Yani güzel filmleriyle hakikaten dokunaklı hem zihne hem gönle hitap eden ve bu toprakların sinemasını yapmak noktasındaki çabalarıyla maruf bir yönetmen Semih Kaplanoğlu bir film festivalinde ödül alacakken ona ödülünü verecek olan sunucu, daha doğrusu onu takdim eden sunucu, ismini zikretmeyelim, değmez, reddetti. Ne ondan tokalaşmak istedi, ne de onu sunmak istedi. Bu sonra işte çok tartışıldı, hala da tartışılıyor. Şimdi sonra da niye böyle yaptığı sorulunca da işte onu iktidar yardakçılığıyla ya da işte efendim yandaşlıkla suçladı. Halbuki öyle bir şey de yok. Hani kimilerinin belki tarafgirliği ya da desteği çok açıktır, nettir. Yani ve bu noktada da belki zaman zaman düşmanlığı da göze alabilir ama sanatçı insan, yani yönetmenin ortaya koyduğu filmler, ha şöyle bir şey olabilir belki, buna niye düşman oluyor bu sunucu ve taifesi, avanesi? Çünkü muhafazakar, müsbet, bu toprakların değerlerini sinema sanatında birilerinin inhisarında tuttuğu o yerde aslında takdim etmeyi başarmış ve bu dünya tarafından tescillenmiş. 25'ten fazla ödül almış bir yönetmen olmasından belki kaynaklanıyor. Nasıl yorumlarsınız abi bunu?
Evet, yani bunu ciddi yorumlayacak şeye girecek.
Hayır, bir zihniyet.
Yani zihniyet şöyle ben de yani o zihnimizi yani bu kadarlık meseleyle meşgul etmek de bana abes geliyor. Şöyle diyeyim ben, yani o netice oraya gelen kim ya? Gecelik maaşını alan biri değil mi?
Evet, evet.
Sen aynen. Ne uzatılıyorsa sıkacaksın kardeşim. Senin böyle bir lüksün yok yani orada. ödül verilmiş, sıkacaksın. İkincisi de şunu söyleyeyim. Bir şey daha, sen ihtimalleri saydın ya. Şu aklıma geliyor. Acaba çok takva bir hanımdı da.
Olabilir.
Acaba el sıkışmayayım ben, halel gelmesin takvama mı diye düşündüm.
Ama aynı hanımefendinin daha sonra Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğu bir... Yani onun hani sanatçıları zaman zaman davet ediyor ya. Evet. Öyle böyle bir hani yüzünden ki gülücük ve mutlulukla bir elini uzatışı var. Yani diyorsun ki ne kadar böyle, bu da bir yandaş herhalde.
Ben şöyle bak, doğrusu takip etmedim, şunu bekliyorum. İnsan olur, belirli zamanları olur vesaire, yanlışları olur, şunları bunları olur. Yani belki o sahik içinde bir hata yapmış olabilir. Bu hatayı, onların hata dediği o şeyi, diyelim ki sıktı sıkmadı bilmem ne, bir mütedeyyin bir bayan olsaydı ve demin ifade etmeye çalıştığımız kaygılardan dolayı bir el sıkmamış olsaydı, bugün o kadını savunanlar ne diyecekti acaba?
Evet.
Değil mi? Şöyle bir düşünelim o zaman. Ayağa kalkmaz mıydı ortalık yani? Evet. Yani işte biz bu çifte standartların, bu ilkesizliğin, bu duruma göre, rüzgara göre yönlenmenin mücadelesini yapıyoruz. Ve bu ne adına yapıyorsun ya? Bunu herhangi bir şey de değil. Sanat ya, bu sanat. Siz özgürlük adına, yani o özgürlük adına, insanlara eşit olmak adına, herkese ulaşmak adına bir iddianız var. Ve ödül almış bir adamın elini sıkmaktan imtina ederek bir tepki gösterdiğini zannediyorsun.
Evet. Yani bu sanatçıların hep böyle şeyi vardır abi. Bir kendi aralarında konuştuklarında kullandıkları bir hani jargon diyorlar ya, bir dil. Orada en çok böyle kullandıkları sövgü kelimelerinden bir tanesi faşisttir. Aslında bunun yaptığı tam bir faşistlik yani. Benden olmayanı tanımıyorum. Benim gibi düşünmeyeni, insanlıktan bile nasibinin olmadığını düşündüğüm için elini bile sıkmıyorum. Onu yok sayıyorum ve bunu da burada bir vazifem var benim. Takdim ediyorum bu insanı, işte efendim sahneye çağırıyorum. Buna rağmen yapıyorum şeklinde aslında bir... zihniyetin dışa vurumu bu, belki 70-80 senedir bu milletin anasını ağlatan bir zihniyetin çok belki de sakil bir şekilde ifadesiydi. Hatırlarsanız bir televizyon çocuğu vardı. O televizyon çocuğu da Diriliş dizisinin kadrosunu takdim ederken böyle bir terbiyesizlik
müstehzi
yaptı. Evet, böyle yani yapılmıştı. Evet. Yani milletin teveccühüne mazhar olmuş bir dizinin ekibini çağırırken böyle, yani tamamen kendinden beklenebilecek aslında. Bir böyle bayağı halde takdim etti. Sonradan ama ne oldu? Bitti o arkadaş. Yani bu da önemli bir şey. Yani kültürel iktidarla ilgili önemli bir şey bu. Muhtemelen bu hanımefendi için de geçerli olacak. Hanımefendi değil de gerçi. Yani biz kendi şeyimizi bozmayalım. Dolayısıyla böyle bir aslında dışlama, haddini bildirme, ne olduğunu gösterme, bu tür fırsatlar da bence güzel fırsatlar oluyor. İnsanların ne olduğu, ne tür bir efendim zihniyet dünyasından bize neyi efendim layık gördükleri de aslında kendi düşüklüklerini gösteren çok önemli bir gösterge.
Dikkat ederseniz bunu bu ortamda yapıyor.
Evet, o
yani
da ilginç.
Ödül verilmiş, oylanmış, gelmiş.
Hakkı adamın artık yani.
Ben yani insanlar onu ödüle layık görmüşler ve sen tek başına diyorsun ki ben seni bütün insanlar ödüle layık görebilir. En yüksek oyu almış olabilirsin ama ben seni kabul etmediğim müddetçe saygınlık kazanamazsın gibi bir anlayış var. Aslında tam da bu anlayışla mücadele etmek lazım. Bu bugün yapılıyor. Yarın diyelim ki farklı bir şey olsa neler olacak, biz tahayyül edelim o zaman.
Evet, evet.
Değil mi? Ne kadar boza pişirilecek o zaman? Evet, evet. Kim bilir?
Evet. Yani böyle bir aslında belki bu tür bir konuyla dinleyicilerimizi meşgul ettiğimiz için de özür dileriz ama Türkiye'de hala bazı şeylerin çok böyle ciddi anlamda bir gündeme gelmediği, özellikle bazı alanların hala bir tekel olarak belli kesimlerin elinde tutulduğunu göz önüne alırsak, bunların da yavaş yavaş parçalanacağını, normalleşeceğini, çünkü anormal olan odur yani. Yani insanlar gerçekten kılıkları, kıyafetleri ya da ortaya koydukları belli şablonlarla değil, evrensel standartlar, hak, hakikat, doğruluk, dürüstlük, bu gibi ölçülerle değerlendirilip de dikkate alındığında kimilerinin hani yüzündeki o pırıltılı şeyler düşüp makyajı düşmüş insanlar gibi ortada kalacaklar. Belki bundan korktukları için bu tür faşist tavırların içerisine giriyorlar. İsterseniz, Allah ıslah eylesin.
Evet, bir başlık atalım. Konuyu da özetlemiş olsun. Siz güzel bir bunlar tekelci dediniz. Şöyle söyleyelim.
Kapak geliyor Mehmet abi.
Evet. Tek elcilerin tek ele bile tahammülleri yok.
Evet. Yani el sıkmayabilir değil mi?
Artık Arif olan anlasın, açıklamayalım onu da.
Tek elcilerin tek ele bile evet şeyi yok. Şimdi Mehmet abi, bu isterseniz bir ara verelim. Fakat aradan önce ben dinleyicilerimize de hem söylemiş olalım ne konuşacağımıza dair. Eğitimle ilgili birazcık, yeni bir sezon başladı, dönem başladı. Siz de eğitim dünyasındasınız, biz de eğitim dünyasındayız. Hem onunla ilgili hem şimdi bir takım değişiklikler oldu. TEOG kalkıyor, ne yerine geleceği noktasında bir takım böyle şeyler oldu. Sonra ben biliyorum ki siz yine sadece üniversite öğrencileri değil, orta ve lise talebelerine yönelik bir takım eğitim projelerinin içerisinde de yer alıyorsunuz. Hayatınız eğitimle geçmiş. Bu anlamda bizim eğitimle ilgili söyleyecek sözlerimiz olabilir. Bunları inşallah verdiğimiz aranın sonrasında konuşmaya çalışalım. Efendim, hayrola birazdan devam edecek. Hayrola da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte yeni sezonun bu ilk programında kalbimizin frekansında yine gündeme dair değişen gündemlerden değişmeyen hakikatleri bulmak gibi bir ben de böyle bir slogan öğreteyim Mehmet abi.
Güzel, evet.
Kapak, siz kapak yapmak da üstünüze yoktur. Biz de bir kapak yapalım.
Evet.
Değişmeyen gündemi bulmak, değişen gündemin içerisinden.
Evet. Gerçi kapak falan deyince biz hani o kapağı şöyle anlıyoruz. Yani böyle güzellikleri örten şey şeklinde, değil mi?
Yani şöyle, sen bir içeride bir iş yapıyorsun, kapağı kapattın, bitti işin yani.
Evet.
Sana kapak oldu.
Evet.
Bu artık bundan sonra sesin kesilir yani. Seni kapattık
i̇şte
bir yere
ben
gibi.
Ben de tam oradan kurtarmaya çalışırken siz de üstüne üstlük onu açıyorsunuz.
Yok, genelde gençler kullanıyorlar ya bu sözü.
İşte gençler...
Bu da sana kapak olsun. Tamam artık daha.
Ya onu anladık da zaten yani. Biz de hani bizim kendi hani bir üslubumuz vardı ya, hakka hakikate ulaştıran böyle gündelik şey,
yani
avami şeylerden.
İlk sayfa. Bizde kapak deyince ilk sayfa.
Avami sayfa şeylerden azade olacaktık ya. Onun için ben onu anlatmaya çalışırken.
Evet, o konuda çok gayretimiz olmasın ya. Halimiz belli zaten. Ne olduğumuz belli. Ama ne olmak istediğimize dair ümidimiz de canlı,
evet,
elhamdülillah.
Evet.
Yani ben o noktada şey hatırlarım. Merhum Musa Topbaş üstadımızın hani gönlümce yeşeremedim sözü mesela bana çok şey gelir Mehmet abi.
Evet.
O vasiyetinde geçen. Gönlümce yeşeremedim ama hak dostlarını çok sevdim. Onları sevdim diyor yani. O mesela çok önemli bir şey.
Zaten bu bir doyum ve işbahın olmadığını alamet.
Evet,
değil mi?
Yani,
bir kemalin de bu dünyada olmadığını alamet.
Evet, evet.
Yani kemal kendi sahibine aittir. Onun için de ne yaparsak yapalım biz yine
hep eksik kalacak.
Hep eksik kalacak. Çünkü eksiklerin sahnesi olan bir dünyadayız.
Evet, evet, evet.
Yani onun için bu dünyada ne yaparsak yapalım eksik kalacak. Tamam olan diğer taraftır.
Evet.
Tamamlanacak olan. Allah orada tamamlatsın inşallah.
İşte abi, evet, o duyguyu belki çok tattığımız konulardan bir tanesi de eğitim. Ne yaparsak yapalım hep eksik kaldığını gördüğümüz, düşündüğümüz konulardan
ya,
bir
evet,
tanesi.
Evet. Yani demin aslında iki şey kültür, sanat ve eğitim değil mi aslında? Hep böyle.
O konudaki acziyet de itiraf ediliyor.
İtiraf edildi.
Dikkat ederseniz.
Netice. Şimdi ondan azıcık bahsettik. Bu taraftan da yine eğitim kaldı. Fakat eğitim her şeyimiz bizim. Yani mesleğimiz, uğraştığımız şey, yaygın, örgün, dingin, ne diyeceksen yani her türlü eğitimde kalbi, hep bütün eğitimlerin içinde yer alıyoruz bu şekilde. Şimdi de bu sınav sistemi. Tabii bu sınav sistemi kaçıncı defa değişti biz bile bilmiyoruz. Ta sizle biz aynı çağdaş sayılırız, aynı yaşta gibiyiz. O bu süreçlerin hepsini beraber yaşadık. Öğrenciyken yaşadık, talebeyken yaşadık, hazırlanırken yaşadık. Sonra evlat sahibi olduk, çocuklarla yaşadık.
Hala yaşıyoruz.
Her bir çocuğumuzla ayrı bir sistemle karşılaştık. Allah ömür verirse karşılaşacak, devam edecek, gidecek bu
şimdi
şekilde.
Bizim kız mesela şeye hazırlanacak, TEOK'a.
TEOK.
Nasıl bir böyle teyakkuz hali?
TEOK'a hazırlanacak, bir üniversiteye hazırlanacak.
Evet, TEOK'un kaldırıldığı haberi geldi. Böyle bir boşluk oldu falan. Şimdi yani hocaları diyormuş ki kesinlikle böyle bir şey yok, boşlama yok. Biz varmış gibi hazırlanacağız.
Evet.
Fakat bir taraftan da tabii bu bir şey yani. Sonuçta kalktı bu.
Tabii motivasyon.
Bu test bitti yani. Biz diyorduk ki ya şu kadar her gün test çözmen lazım. Kalmadı. Şimdi açık uçtu diyorlar. Nasıl olacak?
Ne olacak da belli.
Kitap okuyacaksın. Yazı yazacaksın. Bak benim dediğime geldin falan diyorum. Şimdi kitap okumak, yazı yazmak önemli falan. Şimdi hakikaten bir karışıklık, karmaşıklık.
Ben tabii sizin kızı da tanıyorum. Sizin kız da bizim Ali aynı yaştalar.
Evet,
hatta belli bir yere kadar da aynı sınıfta okudular. Şimdi ben yine dedim ki Ali kazandı. Sınav kalktı. Çünkü Ali hiç sınava hazırlanmıyordu.
O ne güzel.
Zaten dert etmiyordu bunu.
Ali en yakın okula mı gidecek Mehmet abi şimdi?
Bilmiyorum onu da. Onu da dert etmiyordu. Sınav kalkınca dedim Ali yine sen kazandın. Haklıymışsın dedim yani. Çünkü böyle 2-3 senedir çalışıyor olsa yine şurada anlattığınız sendrom yaşanacaktı. Onun için demek ki uzak görüşlüymüş.
Evet, evet.
Evet,
evet.
Yalnız şunu söylemek lazım. Haklı. Yani bu sınav, yani şöyle bir şey var. O dershane meselesinde de vardı. Arz talebi biliyoruz biz. Hepimiz anlatıyoruz derslerde de. Yani arz ve talebin dengesiz olduğu bir noktada bu boşluğu bir şey dolduracak.
Merkezi sınav.
Yani başka bir şey mümkün mü? Yani bir 1000 kişilik bir kapasite var. O kapasiteye 1 milyon kişi talip. Ne yapacaksın?
Evet.
Değil mi? Hani bunu mesela Galatasaray İlkokulu girişinde kura çekiyorlar. Kura sistemi getirmişler.
Hmm.
Hakikaten ilkokulda kura çekerler. Belki oraya ciddi manada insan başvuruyor. Belki 30 bin kişi falan ama 2 sınıflık, 3 sınıflık kaç sınıf açıyorlarsa o kadarlık adam alıyorlar. Şimdi buna bir şey yapacaksın. Bunun aslında bir taraftan da TEOK konuşulurken bir taraftan da bizim ÖSYM sınavı aslında ÖSYM de değil adı artık. Üniversiteye giriş sınavı neyse.
O da basitleştirildi.
Onlarla ilgili bir şeyden de bahsediliyor. Yenilikten işte değişeceğinden bahsediliyor. Fakat ilk defa bu sene şöyle bir şey yaşandı. Yani sınava, üniversite sınavına girenlerin büyük kısmı tercih yapmamışlar.
300 bin kişi.
Bu şunu gösteriyor. Yani sınava giriyor ama tercih yapmıyor. Bu ne? Şimdi demek ki ulaşılacak yere ulaşılmadığında hiçbir tercih yapmıyor. Yapma. Halbuki biz biliyoruz ki 2,5 milyon kişi giriyorsa sınava 2,5 milyonu da kapsayacak kontenjan var.
Tamam, tabii herkes açıkta kimse kalmıyor.
Kalmaması lazım.
Şimdi sonrasında yok onunla ilgili şey yaptı Mehmet abi. Anket yaptı. Bu 300 bin kişiye niye tercih yapmadınız diye sordu.
Evet.
Neredeyse 2/3 oranındaki cevaplar tercih yaptığım takdirde 4 sene sonrasında bunun piyasada bir karşılığı olmadığı için tercih yapmadım şeklinde geldi.
Aslında tercih etmek istediği yer de başka bir yer. Yani talip olan bize şunu anlatıyor bu. Sen 2,5 milyon kişilik bir kontenjan önüme koydun. Fakat o 2,5 milyon kişi aslında 25 bin kişilik bir yere talip.
Evet, evet. Şimdi burada çok önemli bir şey var abi. Çok güzel. Ben TEOK'la ilgili getirilen düzenlemelerin de veya getirilecek düzenlemelerin de akabinde üniversiteyle ilgili böyle bir değişiklik var mı şeklindeki sorulara YÖK Başkanlığı'nın getirdiği açıklamalar ve sonrasında yapılacak değişikliklerle ilgili düzenlemelerin de hepsinin aslında muhteva okullarda öğretilen muhteva olsun. Sorular buradan çıksın. Dolayısıyla tevhidi tedrisata uygun bir, okulların ancak çerçevesinde bir yarış olsun. Dolayısıyla dershaneler gibi ya da alternatif eğitim kurumları gibi, test merkezleri gibi ana gövdeye eklemlenmiş ya da onun bir şekilde eksikliğini gideren yeni yapılar, kurumlar çıkmasın. Yani her şey buradan yürüsün şeklinde bir mantık sanki ben seziyorum. Fakat şöyle de bir şey var, ilginçtir. Siz de demin ifade ettiniz. Mesela TEOG'la ilgili deniyor ki herkes kendi okuluna, çevresindeki okula gitsin. İlk %5 için böyle bir şey yapılsın. Sınav yapılsın. Ama burada da bir şey söz konusu.
İlk %5'i seçeceksin.
Nasıl seçeceksin? Kim %5'ten fari olmak ister? Kim kendisini öbür tarafa atmak ister? Çünkü bunun bir de üniversite boyutu var. Biz onu da biliyoruz ki ilk %1'e girmezsen doğru dürüst ne iş imkanı var ne de efendim kariyer imkanı var. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor, ortaya çıkıyor. Maalesef eğitim sistemi son tahlildeki çıktıları itibariyle tamamen piyasa gereklerine göre, piyasanın taleplerine göre şekillenmiş bir eğitim. Bu yani oraya doğru hedeflenmiş. Bu çok yanlış bir şey değil. Öyle olması lazım gerçekten. Ama sadece iş buldurmak için mi eğitim vermek gerekiyor? Bu mudur yani? Eğitimin nihai amacı bu mudur Mehmet abi?
Evet, tabii bu aşağı yukarı bizim belki de yani 200 senedir üstünde konuşulan bir konu. Eğitim meselesi ve bunun çaresi de bence değil ama hep şöyle görülmüş. Yani işte yurt dışına adam yollayalım.
Evet.
Yani neyse orada eğitim yapılıyor. Aslında o da sınavla. Onun da belli bir kontenjanı var. Yurt dışına gönderirsek tamam hallederiz meseleyi şeklinde. Ya bir taraftan da hakikaten bu yani bu diyelim parantez içinde söylüyorum bunu. Aydınlanma yaşayanlar bunu nasıl halletmişler diye baktığında da başka bir model bu. Tabii hadise biraz eğitim meselesine giriyor. Eğitim meselesinin akademik tarafına da giriyor. Gerçi ben bu konuda da aşağı yukarı bir 20'ye yakın tez çalışması yaptır eğitim denetimi yüksek lisansına da girdiğim için farklı farklı noktalarda. Fakat bu manada bile bu çok büyük bir umman yani. Çok yüzyılı aşkın bir zamandır bizim üstünde durduğumuz bir konu. Tevhid-i tedrisat dediniz ya.
Evet.
Yani tevhid-i tedrisat aslında bir sürecin sonucudur. Tamam mı? Biz sadece diyoruz ki tevhid-i tedrisatı sonuçta görmek istiyoruz. Ya senin altyapında tevhid-i tedrisat yok ki. Biz bütün okullarda aynı eğitimi vermiyoruz ki tevhid-i tedrisat diyeceksin sen. Aynı kitabı okumak aynı eğitimi vermek midir? Yani senin şimdi ben diyelim ki Sultanbeyli'deki falanca ilkokulla okuttuğunda Kalamış'taki bir ilkokulda aynı şeyler okutuluyorsa bu tevhid-i tedrisat mıdır? Bunu yaygınlaştır git efendim falanca yerin falanca köyünde kazasında yerde verilen eğitimle İzmir'in Alsancağı'nda verilen eğitim tevhid-i tedrisat mı diyorsun sen buna? O manada baktığında. Zaten bunun altyapısı oluşmamış. Dışarıdaki adam için fark etmiyor. Zaten diyor ki oraya da gitse böyle olacak. Minnesota'da da gitse böyle olacak. Alabama'da da gitse böyle olacak diyor. Ama sende böyle bir şey yok zaten.
Yalnız şöyle bir şey var Mehmet abi. Orada mesela çıktılar itibariyle konuşacak olursak. Çemiş Gezek'ten sınava giren birisi bugün siyasala ya da Boğaziçi'ne girme imkanına sahip mi değil mi? Bu bağlamda düşündüğünüz zaman.
İşte o zaman hep okullar sınavı gösteriyor.
Evet, hep sınavda.
Sınava endeksli bir yapıyı gösteriyor. Evet, tevhidi evet. Sınav aslında yani. Sınavda birleşiliyor burada. Evet, evet. Sınavda eşitlenme noktasına geliyorsun.
Tabii sınavın içeriğine baktığın zaman hani içerikte de ne öğretiliyor? Sonuçta bu yine içeriğe bakar. İçerikte de bir genel milli eğitimin öngördüğü belli içerikler evet. Var. Onlar. Ama benim şurada
mecburen şeyim. Bak bu derste öğretilen şeylerle sınav ayrı bir şey. Yani sen bir çocuğa 2 saatte, 3 saatte, hadi 3 tane sınav arka arkaya yaptı eski sistemde olduğu gibi. 6 saatte. Ya sen diyorsun ki aslında ilkokul birden lise sona kadarki süreci içeren bir yapıda değil mi? Kaç sene oluyor?
12 sene.
12 senelik şeyi en fazlasına 2, 3, 6 saatte göstermeni istiyorlar. Yani böyle bir şey mümkün değil ki. Yani nasıl olacak bu iş? Bu sınav vazgeçilmez bir şeydir. Tamam mı? Sınav vazgeçilmez bir şeydir.
Mesela bir dönemde İtalya'da zannediyorum. İsteyen herkesi üniversiteye almışlar.
Yine alalım işte, ben de onu söylüyorum.
Almışlar mesela hukuk fakülteleri en çok rağbet gören fakülteler olmuş. Fakat bu sefer hukukun birinci sınıf sınavları tıpkı böyle üniversite sınavları gibi.
Tabii.
Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçti bu sefer bir eleme yaşanmış.
Bir eleme yaşanacak.
Her halükarda eleme yaşanacak. Hayat da zaten bir anlamda hani başarılının öne çıktığı, yani çalışmanın, fedakarlığın, gayretin ödüllendirildiği. İşte ayet-i kerime açık. Estağfurullah. Veleysel insanu illa ma sa'a. İnsan için ancak çalıştığı vardır. İnsan çalıştığıyla ödüllendirilmeyecekse, ki ödüllendirilmesi gerekir. Şimdi böyle bir sistem herkesi ödüllendiremeyeceğine göre, evet, her halükarda dediğiniz gibi bir seçme olacak.
Arz talep eşit olmadığına göre, evet, illaki böyle bir seçim olacak. İsterse biz bunları hızlı koşanı alalım okula, isterse kilosu fazla olanı alalım, isterse boyu uzun olanı alalım, isterse daha fazla test çözmüşü alalım, isterse daha fazla açık uçlu soruda başarılı olmuşu alalım. Bir başka bunların hepsi meselesi. Ama bir arz talep aynı noktaya gelene kadar bir eliminasyon, bir seçim meselesi olacak. Bunun adına ne dersen de.
Yalnız şöyle bir şey var abi. Burada benim kafamı birazcık meşgul eden iki tane mevzu var. Bir tanesi parası çok olanın ödüllendirilmesi.
Evet.
İkincisi de elit bir sınıf oluşturulmaya çalışılması. Şimdi gettolar gibi sanki buraya laik ve Atatürkçü olmayan giremez şeklinde tabelaların asıldığı siteler gördük biz.
Gördük.
Bu sitelerin bu tabelesi olmasa bile bu zihniyette siteler var. Adam ortaya bir tane yüzme havuzu yapıyor. O yüzme havuzuyla aslında oraya giren çıkan da yok aslında belki. Aslında bir şeyi oraya girmeyecek olanı tarif ediyor aslında. Yani burada bu var olduğu müddetçe. Şimdi bunun gibi aynı kapısından bu tür yerli, milli, muhafazakar, mütedeyyin düşünceye sahip insanların giremeyeceği eğitim kurumları oluşturuluyor. Ve bu iki türlü...
Yok muydu zaten?
Vardı ama bunun şimdi hızlandığı bir süreç yaşıyoruz. Ve bu sınavlar eğer bu Çemişgezek'teki, Anadolu'nun muhtelif yerlerindeki insanların girmesine engel olacak bir şekilde dizayn edilirse bu süreç hızlanacak. Bu da Allah muhafaza kutuplaşmayı arttıracak. Ve gün gelecek böyle tamamen ayrı dünyalarda yaşayan, böyle yan yana akan iki nehir gibi birbirine karışmayan bir efendim iki farklı Türkiye ülke ortaya çıkacak. Yani bir aslında kaynaşma ortamı sağlıyordu yine o eğitimin demokratikleşmesi dediğimiz hadiseyi ortaya çıkartan bir seçim, evet, süreci oluyordu. Şimdi parası olan belli bazı okullara gidebilsin. Efendim.
Sadece para değil bence orada.
Statü, gösterge, bunlar önemli şeyler.
Şimdi daha derin meselelere geldik aslında. Eğer parayı koyarsak burada, şimdi bir tartışma konusu değil mi? Parası olan beyaz Müslümanlar, parası olan beyaz Türkler yine o zaman aynı yerde okuyabilirler sadece paraysa mesela.
Yok, bu sefer de beyaz Müslümanlar kendi kurumlarını oluşturuyorlar şimdi.
Gibi.
Evet.
Veyahut yani, işte onların içinde olma şeyi rahatsız etmeye de biliyor.
Ya da alternatifini oluşturuyor. İşte bak bu diyor mesela bizim Robert'imiz olacak diyor mesela. Ha. Bir okula hedef gösteriyor diyelim. Ya da işte burası bizim Boğaziçi'miz olacak diyor. Şimdi burada niye böyle bir kaygı var? Çünkü Robert'te verilen bir zihniyet var. O papazın zamanında kurmuş olduğu o standartlarla İşte bir öğrenci profili çıkmış. O profil dünyada egemen güç, Anglo-Sakson dünyanın gücü olduğu için o güçle bütünleşmiş. Dolayısıyla dünyada maruf bir model haline gelmiş. Şimdi bu modele uygun bir alternatif bir model oluşturmak, bu birazcık hani bunun ne zararı var kardeşim? Bu seçkincilik bizi 15 Temmuz'da vurdu Mehmet abi.
Evet.
Bu seçkincilik bir Yahudileşme temayülüdür. Bu seçkincilikten sakınmak lazım. Yani milletin bazı evladını zeki olduğu için, önde olduğu için, tamam, seçip onlardan ayrı bir elit, tamam, kadro oluşturmak, evet, evet, sıkıntılı bir iş.
Doğru. Fakat bu hayatın gerçeğini, eğitimdeki bu tespitiniz hayatın diğer alanlarını azade kılmıyor ki Lütfi Hocam.
Abi,
bu seçkincilik
bunu sen
adamın oturduğu sitede yok mu? Adamın yaşadığı gittiği lokantada yok mu? Adamın gittiği, bak sana net söylüyorum, haç turunda yok mu?
Şimdi yapay olanlar patlar abicim. Her zaman patlar. Önemli olan bunun doğal gerçekleşmesi. Allah zaten ayet-i kerimede ifade ediyor, insanları derece derece yarattı ki birbirlerini idare edebilsinler diye. Bakın Kur'an'daki yönetimle ilgili en önemli hikayeden bir tanesi odur. Biz insanları farklı derecelerde yarattık ki birbirlerini idare edebilsinler diye. Diğer türlü herkes köle olamaz. Herkes sahip de olamaz yani. Birileri idare edecek, birileri idare edilecek. Bundan daha tabii bir şey yok. Ama bu doğal bir süreçte gerçekleşmeli. Sen sınavla oynar. Okulun kapısındaki şeyle oynar. Ve insanları bu anlamda işte tasnif edersen bir müddet sonra işte Nazilerin düştüğü o seçkin insan kafatası ölçmeye kadar gidersin, Allah muhafaza.
Gidersin. Bunun belli şeyleri zaten yaşandı. Neden biz bunu konuşuyoruz? Bu mesela biz işimizde işletme hocasıyız. Aynı söylediğiniz şey, çocuk diyelim ki niye okula gidiyor çocuk aslında? İyi bir mesleğe, iyi bir iş yerine çalışabilmek için. Sürecin sonundaki iş yerinde bu eliminasyon yok mu ya? Ha? Bu beyazlık eliminasyonu en tapta yok mu?
Şimdi abi bak,
dünyanın yöneten 20 tane firmayken onların içine girerken yok mu?
Ya bir vaka bu zaten. Bir abimiz anlatmıştı. Beraber Körfez'e uçuyoruz diyor. Yanımdaki diyor yabancı bir şey. Genel müdürmüş diyor. Affedersin, genel müdür yardımcısıymış. Sen demiş ne kadar oldu genel müdür yardımcılığı yapalı? 5 sene oldu demiş. Ha yakın oldu o zaman genel müdür olman demiş. Yok olamam ben genel müdür demiş. Niye demiş? Ben Yahudi değilim çünkü demiş. Yani çok büyük bir uluslararası finans şirketinin başında bir genel müdür yardımcısı bu. Olamam diyor çünkü artık o belli bir noktadan sonra ırk ya da milliyet ya da işte din neyse.
Ne diyoruz biz ona işletmede? O sendroma.
Cam tavan sendromu.
Cam tavan sendromu. Bir yere kadar geliyorsun.
Ondan sonra
ucu açık görünüyor. Evet. Ben çıkarım diyorsun ama kafanı bir yere vuruyorsun. Ha burada bir engel varmış ya. Ama oraya yükselince görüyorsun o engeli bir şekilde.
Şimdi burada ben bu bir takım dünyayı yöneten şebekelerin ortaya koydukları bu seçkincilik kriterlerinin yapay olduğunu düşünüyorum. Doğal anlamda tabii olarak bu zaten oluyor. Yani birileri çalışmadığı için, gayret etmediği için geri plana düşebilir. Hakkıdır yani. O elde edememiştir, çalışmamıştır, gayret etmemiştir. Dolayısıyla layık olacaktır, razı olacaktır, mecburdur yani. Ama birileri çalışıyorsa, gayret ediyorsa ve layık olduğu yere gelemiyorsa ve sırf bu da bir takım sınav sistemlerinin düzenlenmesinden ya da eğitim sistemlerinin dizaynından kaynaklanıyorsa Allah orada sorar. Bu çok büyük bir vebaldir işte. Yani burada işte siyaset kurumunun belirleyiciliği ya da olaya böyle aktif müdahale imkanının olması bir takım fırsatları doğurduğu kadar tehditleri de doğuruyor.
Tabii.
Hele hele eğitim öyle bir alan ki bu tür yaptığınız müdahaleler olumlu sonuç doğurabildiği gibi bir takım olumsuz öngöremediğiniz sonuçlarda doğurma potansiyeline sahip.
Yani burada aslında tam da sizin bir model ortaya koymanız lazım. Ya daha da azade düşünürsek yani sizin söylediğiniz gibi hani ben bir yazı yazmıştım ben yine seneler önce bizim Gençte mi yayınlanmıştı başka bir şeyde. Bizim alameti farikamız nedir yani bizi diğerlerinden ayıracak olan şey nedir? Hangi noktada ittifak edilirse biz de aynı özelliklere sahibiz diyeceğimiz şey nedir? Yani işte köleyi de, efendiyi de, büyük tüccarı da, şey taşıyanı da, mal taşıyan hamalı da birleştiren şey. Biz o birleştiren şey, o ayette geçen işte simay min vücuhihim min eseri sucud. Yani biz secde markasında buluşacağız bu manada. Zengin, fakir, aristokrat falan filan şu bu. Biz secde markasında buluşabildiğimiz noktada eşitlenmiş oluyoruz. Secde markasında buluşmayanlar eşitlenmeyecektir de yani bu manada. Biz bu bizim imanımız zaten. Biz de belki herkese düşen en büyük netice ne biliyor musun? Burada kurtulacak olan şey ne biliyor musun? Geçmişte de vardı bunun örnekleri fakat azdı. Çünkü oradaki o insanlar azdı. Adam her türlü hali vakti yerinde. Kazancı yerinde, şunu var, bunu var, sanayici şu, bu, çocuğunu verdi, o garibanların gittiği İmam Hatip'e gönderdi. Böyle adamlarla hadise çözülebildi. Ama sen şimdi, bugün söylüyorsun ki, millet diyor ki, benim çocuğum mahalle mektebine gitsin deyince, ya benim çocuğum onlarla mı okuyacak diyorsa insanlar, ve o insanlar da seninle göya aynı fikre sahipse, sıkıntı
i̇şte
budur
ben
zaten.
Ben onu kastediyorum biraz daha.
Evet.
Yani burada şimdi, o parayı bulmaktan, statüyü bulmaktan, mevkii makam bulmaktan kaynaklanan o seçkincilik hastalığına biz de düşersek,
evet,
ve burada esas öğretilmesi gerekenin, esas belletilmesi gerekenin, esas verilmesi gerekenin ne olduğu noktasında kafa karışıklığına düşersek, o zaman işte bittiğimizin resmidir.
Evet, bu şey ya, bu eğitimden girilip sadece eğitimle çözülecek bir mesele değil. Yalnız şunu görüyorum, hangisiydi o? Bu Can Yücel'in babası mıydı? Bu Milli Eğitim Mesele Bakanlığı,
evet,
yapmış değil mi?
Hasan Ali Yücel.
He, şey demiş. Bu ya, bu eğitimi, okulları kapatsak.
Onun bir, yok, bir önceki 20'li yıllardaki bir şey için söylerler.
Ne için?
Maarif Bakanı için söylerler.
Değil mi?
Bu okullar olmasaydı bu ne güzel idare ederdim maarif.
Sanki maarifini. Oraya doğru gidiyoruz. Sınav kalksın, okul kalksın. Evet.
Şimdi bir de işin tabii teknolojik boyutu da var Mehmet abi. Yani eğitim bir seçkincilik, bir marka olmanın ötesinde, yani sanal dünyaya da iyice girmiş durumda. Bir takım online akademiler kuruluyor.
Doğrudur. Amerika'da da bir model değil mi bu? Okulsuz eğitim.
Okulsuz, evet.
Homeless. İlgi gören.
Homeless, evet. Eğitim, yani anneler babalar bir araya geliyorlar. Eğitim müfredatını kendileri belirliyorlar. Bunu sadece bir üst düzeye, sadece bir kontrol ettiriyorlar. Denetimde değil yani. Kontrol ettiriyorlar. Orada alınacak diplomalarla ya da verilecek eğitimle onların önü açık olmuyor, olmuş oluyor. Şimdi bizde de aslında bu tarafa doğru bir yönelim olmalı.
Evet.
Eğitim bu anlamda böyle hani çok da tevhidi tedrisat, bizim biraz böyle bu rejimin putlarından bir tanesi yani. Gerçekten yani dokundurmuyoruz oraya. Niye? Çünkü sadık vatandaş yetiştirmenin en temel şartlarından bir tanesi. Farklı eğitim alırsa acaba nasıl yetişir şeklinde bir kaygı var. Halbuki sanal dünyada biz biliyoruz ki şimdi o kadar akademiler kuruluyor, farklı sertifikalar veriliyor ve ihtiyaç da farklılaştı artık. Şimdi bizim hani çuvaldızı başkasına, iğneyi kendimize batıralım. Şimdi 300 bin kişi üniversite tercihi yapmadı diyoruz. Niye yapmadı? Üniversitenin bir şey vermediğini düşünüyor. Siz de biliyorsunuz ki birçok şirket şu anda kendi akademisini oluşturuyor.
Tabii.
Üniversitenin verdiğinin aslında
diplomayı yeterli görmüyor. Orada çalışmaya başlatmak
şimdi
için.
Şimdi böyle bir eğilim varken aslında yapılacak olan düzenlemeler, sınav efendim düzenlemelerini de sınırlı kalmamalı.
Evet.
Biraz daha geniş kapsamlı yapılıp bu tür online, sanal ya da ev sistemlerine fırsat verecek. Son tahlilde işte verilecek sertifikalarla herkesin yarışa girebilmesine imkan sağlayacak bir düzenleme şeklinde olmalı.
Yani evet.
Eğitimde demokratikleşme dediğimiz biraz böyle çok afilli bir laf gibi geliyor, evet, ama aslında fırsat eşitliği, Allah'ın verdiği o sınırlar içerisinde çalışana hakkını verme meselesi, adalet yani. Hı. Bu belki şey yapmak, öncelenmesi gereken bir mevzudur. Hı. Ama dediğiniz gibi çok böyle belki eğitim mevzusu eğitimcileri de eğitim bürokratlarını da aşan bir mevzu yani.
Ya bu adaletin tecellisi, mutlak adaletin tecellisi öte tarafta olduğu gibi eğitimdeki adaletin tecellisini de mutlak beklemek yanlış bir şey.
Yani biz geldik konuştuğumuzun başına değil mi Mehmet abi? Her şey eksik kalacak yani.
Her şey eksik kalacak. Adalet burada tecelli etmeyecek.
Evet.
Eğitimdeki adalet de burada tecelli etmeyecek. Sen ne dersen de çok o adil, eğitimde adalet diye git İngiltere'ye hadi çocuğunu götür. Onu bedava okuyor. Senin çocuğundan 100.000 pound isteyecek. Yani bu mu adalet şimdi? Hani dünya vatandaşıydık, hepimiz şeydi vesaire. Ya değil işte yani. Böyle değil yani.
Abi yalnız şöyle bir şeyimiz de olsun ya. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de benim diyor arzıma, yeryüzüne yani, salih kulların varis olacak. Salihlerin, sadıkların işi ele aldıkları. Yani bu ne demek, varis olmak ne demek yani? Burayı idare etmek demek. Eğitimi de onlar idare edecekler, siyaset de onlardan sorulacak. Hı. Salih ve sadıkların idare edeceği bir eğitimin hayalini kurmayalım mı?
Kuralım.
Yani orada bir adalet tamam mutlak anlamda olmayabilir ama bir salih ve sadık eğitim sistemi de olmalı yani.
Salih.
Bunun en azından hayali olmalı yani.
Doğru. Bak bu ben tabii şimdi yine ilahiyat meselelerine sokacağım bizi. Bir ayet okuyarak hep susturuyorsun.
Yok abi estağfurullah. Tam tersi da konuş diye konuşsun. Konuş diye seni özellikle tahrik
ediyorum.
Yorum
yapamayacak hale geliyoruz.
Yok yok
estağfurullah. Salihlik ve sadıklığı burada iyi bakmak lazım. Bir efendim bir parmağın seni
ben
göstermesiyle.
Ben sizin müfessir boyutunuz açığa çıksın. İstifade
daha
etsin.
Daha
ümmet,
da.
Ümmet-i Muhammed diye tabii canım.
Ne mal olduğunu anlasın
diye. Yok estağfurullah diye. Estağfurullah evet, estağfurullah. Evet,
tabii bu.
Yani onu dinleyicilerimiz takdir ederler Mehmet abi.
Eyvallah.
Ben özellikle bizim dinleyicilerimizin ferasetinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü hakikaten Erkan Radyo'nun sadık dinleyicileri kaç tane tefsir hocasını, kaç tane hadis hocasını burada dinleyip duruyorlar. Bizim zaten ipliğimiz pazara çıkacaksa bunu söylerler. Ama evet, sizin de özgün bir yorumunuz olursa da onu da fark ederler.
Şöyle, siz cevabı içinde verdiniz. Erkam Radyosu'nun salih dinleyicileri diyerek bazı hocalardan bile onların daha salih ve sadık olduğunu işaret ettiniz. Ben de o kanaatteyim. Hatta ben nasıl söyleyeyim diye şey yapıyordum. Biz hani hep bu kitlemiz, dinleyici kitlemiz, gençlere falan bir şey veriyoruz iddiasıyla bu yazda böyle birkaç dinleyicimizle karşılaştım. Bir tanesi emekli öğretmen Mürşide Hanım teyze. Hakikaten bir entelektüel, bir Osmanlı hocası.
Hanımefendisi.
Hanımefendisi, evet. İstanbul hanımefendisi. Bizim ciddi manada takip ettiğini söyledi. Bir de hafız bir halamız var bizim. O Hafize hala. Hafız Hafize hala da çok ciddi takip ettiğini söyledi.
Hafize hala.
Evet, evet. Ve bunlar nasıl insanlar biliyor musun?
Kalbiyle dinleyen insanlar.
Kalbiyle dinliyorlar ve 80 sene evveli görmüş fakat 80 sene sonrayı da görebilen insanlar. Bizi böyle dinlediklerini programımızı söylediler. Biz de hep zannediyorduk ki yani işte bizim arkadaşlar falan dinliyordur falan diyerek bir sorumluluğumuz daha da arttı. Bu meselede gelince şimdi
sizin salih ve sadıkları tanıp tarif edecektin. Niye böyle kendine göre bir şey mi yaptın abi?
Müşahhaslaştırıyorum salih ve sadıkları. Yani bizzat
müşahhaslaştırmaktan evet, daha ziyade. Yani diyorsun ki bak bizi böyle insanlar dinliyor. O yüzden tamam, ben şimdi tarif yapamaz hale mi geldim diyorsun. Yani.
Şöyle, bu tarif edilmez, yaşanılması bir şeydir. Salihlik ve sadıklık sadece bir parti rozeti takmakla, bir yere üye olmakla, bir yere intisap etmekle de olmaz. Tamam mı? Eğer bu salih ve sadıklığı doğruluk manasındaysa, yapılacak işi en üst derecede yapılıyorsa o işi gidip de öğrenmek de lazım yani, anladın mı? Yani bu salih sadık kime derler? İşte şöyle bir tarif ediyorum. Hayır. O işi en ölçülere göre istenilen biçimde yapıyorsa birileri, onlar salih ve sadık olarak o işi yapıyorlar demektir.
Geçenlerde abi okurken, sonra onu hatta kaleme aldım, Genç Dergisi'nde yazdım. Ulbe bin Zeyd diye bir sahabi var. Bu Tebuk seferinde Efendimiz'e gelip evet, bize de binit ver diyor. Ağlıyorlar sonra, onlara Bekkain deniyor. Evet. Ağlayıp gidiyorlar Efendimiz'in yanından. Hatta onun o kadar ağlaması şiddetli sürmüş ki eve geldiğinde durduramıyor kendini. Yani yarın diyor sefer var, cihat var ve ben katılamıyorum. Sonra sabahlara kadar tabiri caizse yalvarıyor. Evet. Cenab-ı Hakk'a hatta biraz da nazlanıyor yani. Hı. Ya Rabbi sen bana bir şey vermedin diyor. Niye vermedin diyor. Yani vermedin ve ben katılamıyorum bu yüzden. En son çok böyle uzun şey ama kısaca geçelim. Diyor ki ya Rabbi diyor. Ben de diyor sadaka olarak bugüne kadar kim benim hakkımda kötü bir söz söylemiş? Kim bana taan etmiş? Kim beni efendim aşağılamış, küçük görmüş, hor görmüş, hakir görmüş? Bütün bu müminlere, Müslümanlara karşı hakkımı helal ediyorum. Benim de sadakam budur diyor. Yani bu cihad için herkesten sadaka isteniyor ya. Benim de sadakam budur diyor. Sonra birazdan ezan okunuyor. Gidiyor sabah namazına. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırdıktan sonra dönüyor. Bu gece içinizde sadaka veren kalksın diyor. Ben olamam herhalde diyor. Efendimiz tekrar diyor ki bu gece içinizde sadaka veren kalksın diyor. Kalkıyor, anlatıyor hadiseyi. Efendimiz diyor ki sadakan kabul edildi diyor. Allah sadakanı kabul etti. Evet. Şimdi sadıklık böyle bir şey işte. Hı. Kalple alakalı olunca onun ayarı da yok abi. Onu ölçmek de zor ama onun şeyi, kıvamı gerçekten bütün eğitim sistemlerinin, bütün efendim doktrinlerin verebileceğinden çok daha farklı, çok daha güzel bir kalite, bir kıvam ki Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin onu.
Sözün bittiği yerdeyiz. Bütün bu bizi test çalıştıranların, şu 45-47 yaşına kadar ki bütün testlerimizi yapanların, edenlerin hepsine hakkımızı helal ediyoruz. Bu da bizim sadakamız olsun eğitim sistemine.
Çok güzel. Yani biz E şıkkı hepsini helal ettik diyorsunuz. Çok güzel abi. Bütün eğitimle ilgili de böyle güzel bağlamış oldunuz. Efendim hayrola da Mehmet Okur abimizle beraber, ben Mehmet Lütfü Arslan, yine ileri geri konuştuk. Allah affetsin. Bir sonraki hayrola yine pazar günleri 19'da kalbimizin frekansı artık 105 olan
Arttı, tansiyon yükseldi, dikkat et. 105 oldu.
105 oldu.
Evet. Kalbin sesiydi ya.
Evet.
Kalbi ölçmektir tansiyon.
Tamam.
Tansiyon arttı.
Tansiyon arttı, bu şey yani ritmin arttığını gösteriyor.
Tabii tabii.
Yani. Evet. Artık 105'te biz pazar günleri 19'da yine beraber olacağız. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet
Allah
ediyoruz.
Allah'a emanet.